Öteki Tarih, 2. Cilt, 14. Ayrım, sayfa 203. Fransızlarla Ankara Anlaşması. Mondros Mütakeresi'nin imzalanmasından sonra Fransızlar Dört Yol ve Mersin'e çıkarma yapmışlardı. Daha önceden kendilerine söz verilmiş olan Musul ise İngilizler tarafından işgal edilmiş, dahası İngilizler işgali Adana, Antep ve Maraş yönünde genişletmişlerdi. 15 Eylül 1919 tarihli Suriye Anlaşması ile İngilizler Musul karşılığında Adana, Antep, Maraş ve Urfa'yı Fransızlara bıraktılar. Bu tarihlerde Fransızların bölgedeki kuvvetleri 500 er, 12 makineli tüfek ve bir süvari takımından ibaretti. Bunlara 500 kadar da Ermeni lejyoner katılmıştı. Ocak 1920'de Fransa'da Clemenceau'nun başbakanlıktan ayrılmasıyla barış yanlısı Mitterrand başbakanı olmuştu. Bu değişiklik Fransızların Anadolu'daki kararlılığını etkilemişti. Maraş'ta Fransızlara karşı direniş de bugünlerde başladı. Fransızlar 12 Şubat 1920'de Maraş'ı boşalttılar. Fransızlarla birlikte Mondros Mütakeresi'nden sonra peyderpey şehre dönen Ermeniler de şehri terk ettiler. Kuvayi Milliye milisleri bu grupların arkasına düştü. Genelkurmay belgeleri üzerinde çalışan Celal Erikan'a göre Maraşlı milislerin kaybı 200 ölü, 500 yaralı iken ölü, yaralı, kayıp ve hasta olmak üzere 20 bin Ermeni zayiatı vardı. Urfa'da direniş Osmanlı döneminde Derzor Seyyar Jandarma Müfrezesi Komutanlığı yapmış Yüzbaşı Ali Sahip, parantez içinde Ur Savaş Komutası'ndaki yerel aşiretlerden oluşan 3000 kişilik milis gücü tarafından başlatıldı. Kuvayi Milliye milisleri 7 Şubat 1920 tarihinden itibaren Fransızları sıkıştırmaya başlamış, 9 Şubat'ta Urfa hapishanesindeki tutukların milislere katılmasıyla sıcak çatışmalar olmuş, 4 gün sonra Fransızlar şehri terk etmişlerdi. Ali Sahip Bey'in anlattığına göre bu süreç sırasında milislerin Rumlara gönderdiği 600 tüfek ve 1,5 milyon fişekle mücadelelerini sürdürmüşlerdi. 16 Şubat 1920'de İtilaf Güçleri Komutanlığı'na hitaben yazılmış bir iç yazışmada Fransız hükümetinin Kilikya'da, parantez içinde Adana havalisi, kalıcı olmaya niyeti yoktu. Nihai amaç muhtemelen Fransa'nın Türkiye'ye önerdiği mali denetim benzeri belirli bir kontrol sağlayarak çekilmektir deniyordu. Ancak Türk güçleriyle Fransızlar arasındaki iyi ilişkilerden rahatsız olan Lloyd George buna karşı çıktı. Bu yüzden Fransızların geri çekilmesi ertelendi. Fransızlar Mart ayı boyunca birkaç kez karşı saldırıya geçtiler ancak başarılı olamadılar. Bir Fransız temininin Marsilya'dan ayrılıyoruz, bile bile Türkiye'ye kendi mezbahamıza sürükleniyoruz sözlerini içeren hatıra defterinin yayımlanması kamuoyunda savaş aleyhtarlarını arttırınca Fransızlar Nisan başlarında şehri Türklere teslim etmeye razı oldular. 11 Nisan 1920 günü şehirde Türk bayrakları dalgalanmaya başladı. Ancak Fransızlar yanlarına güvence olarak Teğmen Ömer İzzet Bey komutasındaki bir mangayı alarak şehirden ayrılırken Şebike Boğazı denilen yerde pusu kuran aşiretler 296 Fransız askerini öldürdüler. 140 kadarını da tutsak ettiler. Olay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük yankı uyandırdı. Derhal Urfa'ya bir soruşturma heyeti gönderildi. Heyet, Fransızların hiç karşılık vermedikleri halde katledildiklerini belirten bir rapor yazdı. Ancak Fransızlar katliamdan Kuvayi Milliye milislerinin sorumlu olmadığını söyleyince olay kapandı. Fransızların son mevzi olan Antep'te de benzer direnişler olunca Fransızlar artık bölgede barınamayacaklarını anlamışlardı. 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk ordusu tarafından kazanılmasından sonra Fransa savaştan çekilmeye karar verdi. 20 Ekim 1921'de Fransa adına Franklin Boylan ile Ankara hükümeti adına harici vekili Yusuf Kemal Bey arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Abdekin Müderrisoğlu'nun Kazım Özalp'tan aktardığına göre Fransızlar Ocak 1922'de Güney topraklarımızı terk ederken 10 bini aşkın tüfek, 1505 sandık mermisi ile parası ileride ödenmek üzere 10 hangar, 4 yedek uçak motoru, 3 telsiz istasyonu ile 10 Brege tipi uçağı Ankara hükümetine bırakmış, daha sonra da 1500 adet hafif makineli tüfek, 2735 sandık fişek, 200 kamyon, 1 kompresör, 11 top beşik ve kaması, 2 ton şaplı kösele, bazı top, yedek parça ve malzemesi satmıştı. İtalyanların yardımları. 19-21 Nisan 1917 tarihli Jean de Marouin anlaşması uyarınca Mersin, Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya veriliyordu. Ama anlaşmanın Çarlık Rusyası tarafından onaylanması gerekiyordu. Bolşevik devrimi yüzünden bu şart gerçekleşmeyince İtalya'nın durumu belirsiz hale gelmişti. Nitekim İtalya, Mondros Mütakeresi'nden sonra Adana ve Antakya bölgelerine asker göndermek istediği zaman İngiltere ve Fransa bölgede müttefiklerin güvenliğini tehdit eden hiçbir gelişme bulunmadığını, dolayısıyla mütareke koşulları içinde bu hareketin hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyleyerek İtalya'yı protesto etmişlerdi. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e Yunan çıkartması yapıldığında bu sefer İtalyanlar ortaklarını protesto ettiler. Bununla da yetinmeyerek Selçuk Havalesi'ni işgal ettiler. Ancak İtalyanlar Türklere o kadar iyi davranıyorlardı ki düzenli ordunun henüz kurulmadığı günlerde Ankara hükümetinin hizmet aldığı çetecilerden biri olan Demirci Mehmet Efe'nin Denizli'de terör estirmesi üzerine şehir halkı İtalyanlara sığınmayı bile düşünmüştü. Bununla da kalınmadı. Daha sonra İtalyanlardan 4 milyondan fazla tüfek fişeği, 97 ton barut, 20 spot, 13 tipi uçak ve 20 bin tüfek satın alındı. İtalyanlar, parantez içinde Fransızlar, ayrıca Akdeniz'den gelen Alman yardım gemilerinin güvenliğini sağlamışlardı. İngilizlerin taraflı tarafsızlığı. Anadolu ile ilgileri Hindistan yolunun güvenliği ile sınırlı olan İngilizlerin ortakları Fransızların kendilerinden önce davranmasından korktukları için 16 Mart 1921'de İstanbul'u resmen işgal ederek o güne dek Anadolu hareketine katılmakta tereddütlü olan kesimlerin Ankara'nın yolunu tutmasına neden olmuşlardı. İngilizler Ankara'nın güçleriyle doğrudan çarpışmaya girmediler çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndaki büyük kayıplarından sonra yeni bir savaşa devam edecek askeri, mali ve moral güçleri yoktu. İngiliz kamuoyu hem bu yüzden hem de Yunan ordularının Anadolu'da yaptığı katliamlardan dolayı hükümete destek vermiyordu. Yine de İngiliz birlikleri 2. Anzavur isyanı, parantez içinde 16 Şubat 19 Nisan 1920 sırasında ve 22 Nisan 1920'de Yunan orduları Anadolu içlerine doğru harekete geçerken çeşitli şekillerde Ankara karşıtlarına destek verdiler. İtilaf devletlerinin destekçisi Yunan kralı 30 Eylül 1920'de kuduz bir maymun tarafından ısırıldı ve bir ay sonra öldü. Bunun üzerine tahta Alman yanlısı olduğu için İngilizlerin zoruyla tahttan indirilmiş babası tekrar yerine çıktı. Yani artık Yunanistan'da İtilaf devletlerine düşman bir kral vardı. Yeni kral Yunan ordularını Anadolu'dan çekmeye çalıştı ancak geç kalmıştı. Bu kargaşa sırasında Yunan ordusu düzenini kaybettiği için durum Ankara'nın lehine döndü. 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında meydana gelen 1. İnönü Muharebesi'nden, parantez içinde hikayesi sonda, sonra Yunan ordularının umdukları kadar başarılı olamayacağını anlayan İngilizler 21 Şubat 1921'de Londra Konferansı'nı topladılar. Konferansa hem İstanbul hükümeti hem de Ankara hükümeti davet edilmişti. İstanbul hükümetinin başı Sadrazam Tevfik Paşa temsil yetkisinin Ankara hükümetinde olduğunu söyledi. Ankara ise davetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılmasını şart koştu. Sonunda Bekir Sami Başkanlığı'nda bir heyet Londra'ya gitti. Konferans sonunda 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Barış Anlaşması'nın gözden geçirilmesine karar verildi. Ancak Bekir Sami Bey'in imzaladığı bir dizi anlaşma Ankara hükümeti tarafından kabul edilmediği için ahkam kaldı. Buna rağmen Britanya hükümeti 14 Nisan 1921'de Türk-Yunan Savaşı'nda kesin tarafsızlığını belirten notasını Yunan hükümetine bildirdi. Bu tarihten sonra İngilizler, Türkler bir kere 1922 yılı yazında İran-Irak-Türkiye sınırındaki Revandiz'de karşı karşıya geldiler. 31 Ağustos 1922 günü Özdemir Bey, namlı milis yarbayı Ali Şefik'in komutasındaki derme çatma güçler karşısında beklenmedik bir yenilgiye uğrayan İngilizler bu tarihten sonra Türk tarafı ile silahlı çatışmaya girmediler. Savaşta ne kadar kayıp verildi? Emekli tümgeneral Cemal Erikan'ın ve Alp'teki Müderrisoğlu'nun yaptığı hesaplamalara göre Türk tarafı Batı cephesinin ilk önemli çarpışmalarından olan 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında yaşanan 1. İnönü Muharebesi'nde 121 ölü 97 yaralı. 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihli 2. İnönü Muharebesi'nde 685 ölü 1822 yaralı. 1361 kayıp. Dipnot. O dönemde herhangi bir nedenle izi kaybedilen ya da künyesi tespit edilemeyen her asker kayıp olarak yazılıyordu. 1080 kaçak 6 esir verdi. 11 Temmuz-18 Temmuz arasındaki Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında 1643 ölü, 4981 yaralı, 30809 kaçak 374 esir vardı. 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Sakarya Meydan Muharebesi sırasında 3282 ölü, 13618 yaralı, 8630 kayıp asker kaçağı vardı. 26 Ağustos 30 Ağustos 1922 tarihleri arasında gerçekleşen Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi sırasında ise 2543 ölü, 9855 yaralı, 1865 esir, 13162 kaçak vardı. Batı cephesinin zayiat rakamları toplanınca ortaya 8274 ölü, 30433 yaralı, 45151 kaçak, 9991 kayıp, 2245 esirden oluşan bir tablo çıkıyor. Halbuki Genelkurmay belgelerine Şubat 1923'te Yunanlıların elinde 329'u subay, 6000'i er olmak üzere 6331 asker esir vardı. Nisan ayında Yunanistan'ın Milletler Cemiyeti'nin USARA, parantez içinde Esirler Komisyonu'na verdiği raporda ise 341 subayla 9788 erin künyesi verilmişti. Anlaşılan kayıp olarak belirtilenlerin bir bölümü esir düşmüştü ve asker doğan bir millet olarak bunların kabulünde zorluklar yaşanmıştı. Sabahattin Selek'e göre Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı şanlı zaferler kazandığını söyleyen Kazım Karabekir'in 18491 kişilik 15. kolordusunun kaybı ise 46 ölü, 76 yaralıydı. Ayrıca Ege'de ve Güney'de yerel direniş güçlerinin yani çetelerin savaşları sırasında ölenler ve esir düşenler de vardı ki bunların sivil olarak kaydedildiği yani genelkurmay sayıları içine girmediği sayılıyor. Örneğin daha sonra hain ilan edilen Çerkez Ethem Bey'in birliklerindeki kayıplar bu sayılara dahil değildir. Esas savaş içeride. Çanakkale Savaşı'nın kayıpları yanında parantez içinde 57263 şehit, 97874 yaralı, 11178 kayıp, 21297 hastalık sonucu ölüm ve diğerleriyle birlikte 207696 zayiat. Gayet mütevazi sayılabilecek bu sayılara bakılınca esas savaşın itiraf devletlerine karşı verilmediğini anlarız. Dahası 1921'den itibaren İhtilaf Devletleri'nin bir bölümünden önemli miktarda silah, mühimmat ve araç gereç satın alınmıştı. Gerçekten de en kanlı çatışmalar Yunanlılar ve Ermenilerden sonra iç düşmana karşı verilmişti. Bu bağlamda ilk akla gelenler İngilizlerin desteğiyle bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen Midyat Aşiret Reisi Ali Batı'nın isyanı. Parantez içinde 11 Mayıs 18 Ağustos 1919. Saltanat ve hilafetten yana tavır alan Konyalıların çıkardığı 1. ve 2. Bozkır isyanı. Parantez içinde 27 Eylül 4 Ekim 1919, 20 Ekim 4 Kasım 1919. Ankara hükümetinin kafir olduğunu ile süren Bayburtlu Şeyh Eşref'in isyanı. Parantez içinde 26 Ekim 24 Aralık 1919. İstanbul hükümetinin hilafet ordusuna katılan Çerkezlerin çıkardığı 1. ve 2. Anzavur isyanı. Parantez içinde 25 Ekim 30 Kasım 1919, 16 Şubat 16 Nisan 1920. Yine Çerkezlerin başrol oynadığı 1. Düzce isyanı. Parantez içinde 13 Nisan 31 Mayıs 1920. HİF tuttukları için İttihat Terakki Cemiyeti kadrolarına destek vermek istemeyen Yozgatlı Çapanoğulları'nın isyanı. Parantez içinde 15 Mayıs 27 Temmuz 1920. Irak Garzan bölgesinde özerklik ilan etmek isteyen Bahtiyar Aşiret Reisi Cemil Çetur'un isyanı. Parantez içinde 20 Mayıs 7 Haziran 1920 ve bağımsız Kürdistan'ı hedeflediği ileri sürülen Milli Aşiret olayı. Parantez içinde 1 Haziran 8 Eylül 1920. Çerkezlerin katıldığı İnegöl olayları 20 Temmuz 20 Ağustos 1920 ve 2. Düzce isyanı 8 Ağustos 23 Eylül 1920, 2. Yozgat isyanı 5 Eylül 20 Aralık 1920, İstanbul hükümetini destekleyen Türkmenlerin çıkardığı Konya isyanı 2 Ekim 22 Kasım 1920, Mustafa Kemal ile girdiği bilek güreşini kaybeden Çerkez Ethem Bey'in isyanı 17 Aralık 1920, 23 Aralık 1921, Sivas İmranlı Havalesi'nde yaşayan Kızılbaş Kürtlerin ve Zazaların çıkardığı Koçgiri isyanı 6 Mart 17 Haziran 1921. Bu olaylarda kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin yaralandığını bilmiyoruz. Ancak bu sayının hiç de az olmadığını, Ankara'nın Anzavur, Düzce, Bolu ve Yozgat isyanlarını bastırmakla görevlendirdiği Ethem Bey'in 25 bin Türk'ü öldürdüğüne dair Yunan belgesinden bile çıkartmak mümkün. Sonuçta ölü ve yaralı sayısı kaç olursa olsun, ülke sadece yabancı işgal ordularından değil, aynı zamanda Anadolu halkının iç düşman diye tanımlanan bir bölümünden de temizlenmişti. Ancak bu temizliğin Ankara'nın arzu ettiği radikallikte gerçekleşmediği ileride yaşanacak çeşitli isyanlarla anlaşılacaktı. Resmi tarihin İnönü Zaferi. Turgut Özakman'ın 748 sayfalık Çılgın Türkler adlı bestseller kitabında Yunan ordusu 3 tümene yakın bir kuvvetiyle yeni Türk ordusunun durumunu keşfetmek için Bursa'dan Eskişehir'e doğru taarruza geçecektir diye anlattığı hikaye resmi tarihe 1. İnönü Muharebesi olarak geçen olaydır. Celal Erika'nın belgeler üzerinde yaptığı araştırmaya göre Yunan tarafında 140 ağır makinalı tüfek ve 72 top vardı. Böylece Yunan tarafının Özakman'ın söylediğinin yarısı kadar olduğunu öğreniriz. Celal Erika'nın Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler adlı kitabından anladığımıza göre 10 Ocak 1921'de Ankara kuvvetleri bir gün sonra ise Yunan kuvvetleri geri çekilmişti. Ankara kuvvetleri ise bu duruma tesadüfen köylülerden öğrenmişti. Yani Turgut Özakman'ın iddia ettiği gibi fidan halindeki ordu canını dişine takarak Yunanlıları püskürtmemişti. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi'nde Türk İstiklal Harbi adlı kitapta iyi bir keşif yapılamaması ve temasın devam ettirilmemesi yüzünden Yunanlıların çekildiği zamanında anlaşılmamış. Bu yüzden 11 Ocak günü Yunanlılar takibe uğramadan kolayca muhabereyi keserek İnönü mevziğinden geri çekilmişlerdi şeklinde yazılacaktı. Ama elbette kitabın yazarı yaşananları bir meydan muharebesi ve zafer olarak adlandırmaktan geri durmuyordu. Halbuki Celal Erika'nın kaydettiği gibi Mustafa Kemal cepheye gönderdiği telgrafta zafer değil, sadece başarıdan söz etmişti. Olayın zafer olarak nitelenmesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra, parantez içinde 19 Eylül 1921 olacak, 1920'de okunan nutukta da perçinlenecekti. Yunan kaynakları ise 1. İnönü Muharebesi'ni kendi açısından başarısızlık olarak niteliyorlardı. Onlara göre Türk ordusu artık disiplinsiz çetelerden değil, tamamen disiplinli ordu birliklerinden oluşuyordu ve iyi silahlanmıştı. Buna karşılık Yunan birlikleri haritaları iyi kullanmamış, kollar arasında diyaloğu sağlayamamış, daha önemlisi Ethenbey'in Kemalist güçlere karşı işbirliği teklifini değerlendirmeyerek 18 ay boyunca elde ettikleri tüm kazanımları heba etmişti. Özakman'ın bu büyük muharebede ne kadar şehit verdiğimizi belirtmez. Onun eksiğini de Celal Erikan tamamlar. Türk tarafının zayiatı 121 ölü, 97 yaralıdır. Yunan tarafının ise 57 ölü ve 154 yaralısı vardır. Yunan kaynakları ise Türk kayıplarını vermez ancak kendi kayıplarını 59 ölü ve 130 yaralı olarak verir. Her iki tarafın toplam ölü sayısının 178, toplam yaralı sayısının ise 251 olduğu, 5 güne yayılan tarafların birbirlerini yokladıkları bir çatışma olduğunda anlaştıkları olay Şevket Süreyya Aydemir tarafından İkinci Adam adlı eserde Özakman'ın nazaran temkinli bir tavırla hülasa 1. İnönü Harbi pek büyük ölçüde kuvvetler muhaberesi olmamış fakat Türkler en az vasıtayla ve kötü şartlar içinde en verimli netice almak yolunda başarılı bir imtihan vermişlerdir şeklinde anlatır. Aslında Özakman'ın keşif sözcüğünü kullanarak durumun farkında olduğunu adeta itiraf eder. Ama maksat Özakman'ın kendi sözleriyle milli mücadelenin emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşı olduğunu anlatmadığı için gençlerimizin başkalarının kurtuluş mücadelelerine imrenmelerin önüne geçmek olunca bu tür belirsizlikler mübahtır. Özet kaynakça. Abdekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı Mali Kaynaklar, 2 Cilt Kastaş AŞ Yayınları 1988. Kazım Özalp, Milli Mücadele 1919-1922, 2. Cilt Türk Tarih Kurumu Yayınları 1971 ve 1972. Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, Sevinç Matbaası 1964. Görter Ceske, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları 1991. Ömer Kürkçüoğlu Türk-İngiliz İlişkileri 1919-1926, SBF Yayınları 1978, Rahmi Apak Türk İstiklal Harbi İç Ayaklanmalar 1919-1921, 4. Cilt Genelkurmay Basın Evi 1964, Celal Erikan Kurtuluş Savaşı Tarihi hazırlayan Rıdvan Akın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2008, Nülüfer Erdem Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923, Derlenme Yayınları 2010, Emrah Cilesun, Özakman'ın kitabı ve Çılgın Bir Cümlenin Perde Arkası Resmi Tarih Tartışmaları 2 Özgür Üniversite Yayınları 2006. 1922'de güzel İzmir'i kim yaktı? Şehir bir kül yığını. İnsanların ve öküzlerin güçlükle çektikleri top arabalar arasından geçiyoruz. Ne Yunanlar ne biz ölülerimizi gömmeye vakit bulamamıştık. Türk ordusu Türk şehirlerini ateşten kurtarmak için var hızıyla koşuyor. Yunan ordusu da yaptığı yangınlardan, cinayetlerden kaçıyor. Hiçbirisi öbür tarafa zerrece merhamet göstermiyor. Halide Edip Mustafa Kemal'in Uşak'tan İzmir'e yolculuğunu anlattığı Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında Alaşehir'i böyle anlatmıştı. Ardından 18 kurşun yarasına rağmen hayatta kalmayı başaran mucizevi asker Kemalettin Sami Paşa ile Salihli'ye doğru yola koyulmuşlardı. Yolda İzmir Körfezi'ni demirlemiş olan Edgar Quint zırhlısından bir mesaj alan Mustafa Kemal'e İzmir'i Türk ordusuna teslim etmek istediklerini söyleyen konsoloslar görüşmelerde hangi kumandanın gönderileceğini soruyorlardı. Kimin şehrini kime veriyorlar diye bağırmıştı Mustafa Kemal. Kremer Otel'de. Mustafa Kemal yorgun ordunun konakladığı Nifin, parantez içinde şimdi Kemal Paşa biraz ilerisindeki Belkahfe'den İzmir'e bakarken de yabancı hap gemileriyle dolu körfeze ve Anadolu şehirlerinin aksine tek bir dumanı bile tütmediği şehre uzun uzun baktıktan sonra yanındakilere "Bu şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm" demişti. Yunan ordusunun aceleyle terk ettiği İzmir'in içi karmakarışıktı. Bu nedenle kendisine önce Karşıyaka'da bir köşk hazırlandı. Ama sonuçta Bornova'daki bir köşke yerleştirildi. Ordu mensupları ve İzmirlileri gelenleri onu karşılarında görünce biraz şaşırmışlardı. Çünkü henüz gelmesini beklemiyorlardı. Şaşkınlık geçince büyük bir coşku yaşandı. Hoş geldin demeye gelenler, çiçekler, çelenklerle süslü bir sofraya yenilen yemekler, alkışlar, yaşasın sesleri. Ancak birden silahlar patladı ve Mustafa Kemal arkada bir odaya kapandı. Kapıyı kapatmadan önce de Ruşen Eşref'e sert bir şekilde ne olduğunu bakmasını emretmişti. Bir süre sonra anlaşıldı ki Türk ordularının önden kaçan Yunanlıların bir bölüğü şehrin girişinde Çolak İbrahim Bey emrindeki Türk birliğiyle karşılaşmış ve silahlar çekilmişti. Hristostomos linç ettiriliyor. 10 Eylül günü Mustafa Kemal'e temkinli vali vekili Sakal Nurettin Paşa verdi. Önlerindeki masada değerli taşlarla süslenmiş bir kılıç duruyordu. Bu kılıç İzmir'e girecek ilk süvari komutanına verilmek üzere Buhara Cumhuriyeti tarafından gönderilen 3 kılıçtan biriydi. Nurettin Paşa'nın daveti üzerine işgal yıllarında doğal olarak Yunanlılarla işbirliği yapan İzmir Rum Metropoliti Hristostomos, yanında belediye meclis üyesi Kilimadaoğlu, Çürükçüoğlu, Nikolaki, Sarrafyanko ve Timoleon Efendi ile birlikte vilayet konağına gelmişti. Aslında Metropolit İzmir'in geri alınmasından önce pekala kaçabilirdi ancak kaçmamıştı. Anlaşılan fazla iyimserdi. Mustafa Kemal Nurettin Paşa'ya "Senin dostundur, git görüş, ben görüşmek istemem" demişti. Nurettin Paşa Hristostomos'a elini uzatmadığı gibi hakaret etmiş, ardından iki çeşmelik karakoluna götürülerek sorgulanmasını emredecekti. Bir süre sonra Hristostomos halk tarafından linç edildiği haberi geldi. Linç'in en yakın tanığı Cellat Ali'nin 1973 yılında Yeni Asır gazetesinde yayımlanan hatıratında linç olayı şöyle anlatılıyordu. Papaz muhafızların himayesinde bulunduğu hücreden çıkarıldı ve idam hükmünün yerine getirileceği namazgah yönüne yürümeye başladı. Biz giderken peşimizdeki kalabalık da her dakika artıyor ve tehlikeli bir durum meydana geliyordu. Jandarmalar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Galeyana gelenleri yetiştirmeye çalışıyorlardı. Fakat nasıl olduysa oldu ve papaz kaşla göz arasında kayboluverdi. "Ey ahali, ne oluyor? Bu yaptığınız doğru değil. Zaten ona kanun cezasını vermiş" demeye kalmadan Hristostomos parça parça edildi ve ceset de bir kenara atıldı. Kafasına vurulan ilk sopayla kanlar içinde kalmıştı. Ardından meşhur olay yaşandı. Mustafa Kemal Karşıyaka'da bir zamanlar Yunan kralı Konstantin'in de kaldığı beyaz köşke girerken kapıya serilen Yunan bayrağını kaldırdı ve ardından Şevket Süreyya'nın sözleriyle genç bir ilah gibi eve girdi. İzmirlilerin deyişiyle istirdatın yani geri alınışın ikinci gününde tek başına soluduğu kordondaki Kramer Otel'de alan Mustafa Kemal'in alelacele kurulan sofrada yemeğini yerken garsonlara "Kral Konstantin de bu otele gelip burada bir kadeh rakı içer miydi?" diye sorması ve garsonların "Hayır Paşa Efendimiz" sözleri üzerine "Öyleyse neden İzmir'i almak istemiş?" demesi pek manidardır. Yangın başlıyor. 13 Eylül'de ise bu güzel hava tersine döndü. İzmir'in en mamur, en güzel, en zengin mahalleleri alevler içindeydi. Çünkü yangın hızla yerleştiği eve yaklaşırken Mustafa Kemal ateş çemberinden panik içinde kaçışan halkın arasından açık bir otomobil ilerlerken kayınbideri olacak Uşakzade Muammer Bey'in Göztepe'deki evine doğru yola çıktı. O gün bu suikasta kurban gitmesi büyük bir mucizeydi. Deniz bakır kırmızılığındaydı. En kötüsü de arkalarından gelen ölüm ateşiyle önlerindeki derin deniz arasında kalan dar rıhtımlarda birbirinin üzerine yığılmış binlerce insanı sürekli olarak kilometrelerce uzaklardan işitilebilecek korkunç çığlıkları yükseliyordu. Akkor halindeki dev balonların sürekli olarak havaya fırlatılmasını, akaryakıt bulunan yerlerin ateş almasını, havanın tiskindirici bir kokuyla kaplanmasını, bu arada üzerimizden ateş saçan bir bulutların yanık kömür parçalarının ve kıvılcımların geçişini bir kez tasarlayın. İşte o zaman seyrettiğimiz büyük ve korkunç yıkımın korku veren görünüşünü gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesinin muhabiri Bert Parnes 16 Eylül 1922 tarihli yazısında böyle anlatıyordu İzmir yangınını. O günde bugün de pek çok kişinin yangının nerede başladığı meselesini adeta yangının kimin çıkardığı sorusunun cevabıymış gibi ortaya koydu. Bazıları yangının Rum mahallesinde, bazıları Ermeni mahallesinde başladığını söyledi. Örneğin Doktor Çınar Atay Tarih İçinde İzmir adlı kitabında Ermeni rahip Torian'a dayanarak yangından bir saat kadar önce bir Türk ayakkabı boyacısının Ermeni mahallesinin sokaklarından bağırarak geçtiğini ve buradaki Müslümanlara kaçmalarını bildirdiğini anlatmıştı. Buradan anlaşıldığı kadarıyla yangın Ermeni mahallesinde değil başka yerde çıkmıştı. Atay'a göre yangının çıkış yeri St. Konstantin adlı Rum mahallesiydi. Planlayıcısının da Rum patriği Hristastosmos'tu. Yangında Ecole Evologanda saklanan Rumlara ait 30 bin değerli kitabın yanmasına Rum kundakçılarının nasıl razı olduğunu açıklamayan yazarın verdiği ancak yorumlayamadığı diğer ilginç ayrıntı ise yangından kısa süre önce Sedai Hak gazetesi ve bazı Türk kuruluşlarının Türk mahallelerine taşınmış olmalarıydı. İstanbul'da yayınlanan Gagada Mart (parantezinde Cephe adlı Ermenice gazetenin 19 Eylül 1922 tarihli nüshasında ise 16 Eylül'de İzmir'den ayrılan bir gencin ağzından yangının çıkış öyküsünü şöyle anlatılıyordu. 9 Eylül Cumartesi öğleden sonra Türk süvarileri İzmir'in kordon boyunda dört nola kılıçları çekilmiş vaziyette şehre girdiler. Onlar şehre girerken önlerinden çevredeki Rum vatandaşlar korkuyla kaçmaya çalışıyorlardı. Yunan askerleri de elbiselerini çıkarıp silahlarını atıp kaçışıyorlardı. Gece Türk askerleri ve silahlı çaputlular karşılarına kim çıkarsa Rum veya Ermeni yakalayıp belirsiz bir yere götürmeye başladılar. Halk sabaha kadar süren silah sesleri arasında geceyi geçirdi. Pazar sabahı silahlı çapulcular ve askerler çarşıya daldılar ve arabalara, atlara, sırtlarına ne varsa koyup Türk mahallesine taşıdılar. Akşama doğru aynı durum Ermeni mahallesinde tatbik edildi. Araştırma ve soruşturma yapmak gerektiğiyle evlere giriliyor, evlerde ne varsa soyulup talan ediliyordu. Karşı koyanlar da öldürülüyordu. Salı günü öğleden evvel güneyden denize doğru sert bir rüzgar esmeye başladı. Basmani istasyonunun önündeki bir Ermeni evinden yangın dumanları yükseldi. Yangın genişleyerek Ermeni mahallesine ve kilisesine doğru yayılmaya başladı. Başta yangın Morteki Yarum Mahallesi'ni ve sahil boyunca tehdit eden nitelikte değildi fakat akşamüstü demiryolu üzerinden bir noktada ikinci bir yangın Rum Mahallesi'ne yöneldi. O gün sabahtan akşama kadar bütün halk kordon boyunda toplandılar. Gümrük binasından Punta'ya kadar halk toplanmıştı. Yabancı savaş gemilerinden gelen memurlar ve askerler yalnız İtalyan, İngiliz ve Fransız tabiyetindeki kişileri gemilere aldılar. Kendilerine güvenen gençler denize atlıyor, ileride duran gemilere yüzmeye çalışıyordu. Bazıları muvaffak oldu ve kendilerini gemilere aldırmayı başardılar. Ermeni Kilisesi ve okulunun girişi ve etrafı Manisa, Ödemiş ve Afyon, Karahisar ve diğer yerlerden kaçan Ermeni göçmenlerle doluydu. Yaşları 50'den büyük olanlar serbest bırakılıyor, diğerleri tutuklanıyor ve askere alınıyordu. Çarşamba, parantez içinde 13 Eylül, artık yangın kordon boyuna yaklaşmıştı. Büyük patlamalar duyuldu, sonradan karantina hastanesinde bulunan benzin depolarının ve başka yanıcı maddelerinin patlamış olduğunu öğrendik. Bu arada Ermeni Kilisesi'nin de yangından nasibini aldığını ve çöktüğünü, kemerlerinin dağıldığını gördük. 16 Eylül'de Şafak'ta 4 kişi idam edildi. Bunlardan ikisi Ermeni, biri de Rum'du. Nüfusun arılaşması. Günümüzde pek çok kaynağın ittifak ettiği üzere Ermeni mahallesinden çıksın. Günümüzde pek çok kaynağın ittifak ettiği üzere aslında pek çok noktada birden başlayan, 13 Eylül'de pek çok noktada birden başlayan yangın, o ana kadar denizden esen hakim rüzgar imbatın yerini güney, güneydoğu yönde esen rüzgarın almasıyla 14 Eylül'de batıya doğru yayılmıştı. 15 Eylül'de kontrol altına alınmış ama ancak 18 Eylül'de söndürülebilmişti. 23 Eylül günü Hisar Camii arkasında yeni bir yangın başlamış, şehrin tekrar güvenli hale gelmesi 30 Eylül'ü bulacaktı. Bu tarihe kadar Ermeni-Rum mahalleleri tamamen, Avrupalıların yaşadığı Frenk mahallesi ise kısmen yanmıştı. Muhtemelen 15 Eylül'de rüzgarın tekrar impata dönmesi sayesinde Türk ve Yahudi mahalleleri zarar görmemişti. Yangında yaklaşık 2.6 milyon metrekarelik alan, 25 bin ev, iş yeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve lokanta yok oldu. Türk ordularının önünden İzmir'e doğru sürülen Rum ve Ermeni sayısında İzmir'de yaşayanlarla birlikte 500 bine yakın olduğu, bunların ancak 320 bininin gemilerle tahliye edilebildiği, geri kalan 180 bin kişinin çeşitli biçimlerde Eylül ayında yaşamlarını yitirdiği kabul edilirse, böylece şehir gayrimüslim ahalisinden kurtulmuştu. Yangın Ermeni ve Rum mahallelerinde tamamen yaktığı için Ermeni ve Rumlardan geriye mülk kalmamıştı ama 3 Ekim 1922 tarihli İleri Gazetesi'nde yayımlanan bir habere göre geride kalan taşınabilir varlıklar 3,5 milyon altın değerindeydi. Dipnot. Bu gazete haberini benim için tercüme eden Kevark Büyük Gapyon'a teşekkür ederim. 1924'ten itibaren yangın zararlarını tazmin ettirmek için sigorta şirketlerinin aleyhine açılan 150'ye kadar davanın dosyası ortada yok. Ancak bu davaların hepsinin yangının savaş durumunda ortaya çıktığını ileri sürerek sigorta şirketleri lehine bittiği bilinmekte. Sonuç olarak kimse yangından doğan zararını tazmin ettirememiştir. Yerli ve yabancı basının tavrı. Yangını izleyen günlerde İngiliz, Fransız ve İtalyan basını genel olarak temkinli bir tavır takılmışlardı. Örneğin 16 Eylül 1922 tarihli The London Times'ta çıkan makalede yangını düzenli ordular şehre girmeden önce şehri ele geçiren Türk başıbozluklarını çıkardığı, ancak düzenli Türk ordularının yağmacılara ve yangını çıkanlara karşı acımasız davrandığı, buna karşılık Türklerin yangına müdahalede yetersiz kaldığı anlatılıyordu. Gazetenin 6 Ekim 1922 tarihli nüshasında ise yangını kimin çıkardığı konusunda bir kanıt olmadığı, ancak Yunanlılar ve Ermenilerin çıkardığı konusunda uzlaşma olduğu yazılıydı. Fransız gazetelerinden Figaro, şehri Türklerin, Les Temps Yunanlıların, Le Martin ise Ermenilerin yaktığını ileri sürüyordu. ABD'de çıkan New York Times, şehri Yunanlılarla işbirliği yapan Rumlardan ve Ermenilerden intikam almak isteyen Türklerin yaktığı düşünülürken, The Portsmouth Daily Times, yangın katliamlarının ve diğer suçların izlerini kaldırmak isteyen Türkler tarafından çıkarıldı diyordu. Milli mücadeleyi ve Mustafa Kemal'i ABD'de tanıtan faaliyetleriyle bildiğimiz Daimler muhabiri Ward Burns ise yangını kimlerin çıkardığına dair hiçbir şey söylemiyordu. Misyonların tavrı. Benzer bir kafa karışıklığı ABD, İngiliz ve Fransız misyon şefleri arasında da vardı. Yangına dair en ayrıntılı bilgiyi veren Amerikan donanma görevlisi A.J. Hepburn, ABD Türkiye Yüksek Komiseri Amiral Bristol'e sunduğu 22 Eylül 1922 tarihli 48 sayfalık raporda yangını başıbozuk Türk askerlerinin çıkarmış olduğunu ileri sürmüştü. Bu askerlerin yangın çıkarmasının nedeni de şehirde pek çok yağma ve katliam gerçekleştirmiş olmalarıydı. ABD'li istihbarat subayı Teğmen Meril ise 14 Eylül 1922'de Amiral Bristol'a çektiği telgrafta Türklerin Hristiyan azınlıklar sorunundan kurtulma planına uygun olarak Türk mahalleleri dışında İzmir'i yaktıklarına, müttefikleri de onları tahliye etmeye zorladıklarına ikna oldum. Sanırım şimdi İstanbul'a saldırı için hazırlanacaklar diyordu. ABD'li konsolos yardımcısı Barnes da konsolosluğun köşesindeki caddeye gaz döken Türk askerlerini gördüğünü anlatacaktı. Buna karşılık İzmir'deki Amerikan Kız Koleji Misyon Başkanı McLahan, Türk üniforması giymiş Ermeni teröristlerin yangınları çıkardığına kanaat getirdim. Anlaşıldığı kadarıyla böyle yapmakla Türk ordusuna karşı Batı'nın müdahale etmesini planlıyorlardı diyordu. İzmir'deki Britanya konsolosu Lamb ise 20 Eylül'de hükümetine Yunanlıların Ermenilerle işbirliği içinde şehri yaktığını rapor etti. İtfaiye şefinin tanıklığı. İzmir'i Ermeniler yaktı diyenlerin en çok atıfta bulundukları belge 1910-1920 arasında İzmir İtfaiye Şefi Paul Grenzwoinch parantez içinde Sırp asıllı Avusturya-Macaristan vatandaşıydı. Yangın esnasında Near East Relief adlı yardım kuruluşu adına İzmir'de bulunan Amerikalı mühendis Mark Prentice anlatacaktır. Prentice, ABD'ye döndükten sonra hazırladığı ve Amiral Bristol'a gönderdiği kapsamlı raporun bir kısmında Granjovic'in anlattıklarını üzerine inşa etmişti. Dipnot, yani elimizde doğrudan Granjovic'in yazdığı bir rapor yoktur. Onun anlattıklarından hazırlanan raporlar vardır. Prentice'de ilk kez 10 Eylül'de, ikinci kez ise 13 Eylül'de yangın çıktıktan sonra görüşen Granjovic'e göre her yıl bu aylarda 10 günde bir yangın çıkarken o yıl Eylül'ün ilk haftasında günde 5 yangın çıkmış ve kendisinin kırpılmış teşkilata bunlarla başa çıkmayı başarmıştı. Pazar gecesi, pazartesi günü ve gecesi aynı anda çıkan pek çok yangın ihbarı aldığını söyleyen Granjovic bu yangınlarla baş etmekte zorlandığını, çünkü Türk askeri valisi Kazım Parandiş'in Dirik Paşa'nın teşkilatındaki Rum asıllı itfaiyecileri görevden aldığını anlatıyordu. Granjovic'e göre daha önce 100'e yakın olan personel sayısı 37'ye düşmüştü. Bu yüzden Eylül'ün 10'undan 13'üne kadar çıkan yangınlardan Türkleri sorumlu gören Granjovic, 13 Eylül sabahı iki Ermeni rahibin önderliğinde Ermeni okulunda ve Dominikan Kilisesi'nden çıkan birkaç bin Ermeni rıhtıma doğru uzaklaştıktan sonra bu kişilerin boşalttığı yerleri incelediğini, oralarda gaz emdirilmiş ve yakılmaya hazır meşalelerin bulunduğunu anlatıyordu. Granjovic Türk yetkililere defalarca başvurmuş, ilk yardım ancak akşam saat 18'de gelmiş, saat 20'de yangını söndürmeye başlayan 100 kadar asker yangının yayılmasını önlemek için evleri bombalamıştı. 14. ayrımın sonu, sayfa 220.